Evet sevgili kardeşler, kız kardeşler. Bugün Pavlus'un yüreğine bir göz atacağız. 2. Korintliler 3. bölümden okumak istiyoruz. Ayet 1'den 3'e kadar. Ve o ayetlerde Pavlus'u sıkan çok büyük bir konuyu görüyoruz. Bu büyük apostol Pavlus, biliyorsunuz onun hayatında çok büyük sıkıntılar oldu. Sövüldü, dövüldü, uğratıldı, kovuldu. Yalan ve iftira söylediler onun hakkında. Ama bütün bunları, her şeyi sabırla taşıdı. Ve onun mektuplarında hiç bu konuda görmüyoruz Pavlus ağlarsın. Hatta diyor ki Kolosler 1.24'te, bütün bu sıkıntılara seve seve katlanacağım. Acı çekeceğim kilisenin uğruna, yeter ki ruhta kardeşlerim ilerlesin. Ama bugün konuşacağımız konu Pavlus'un bir problemini gösteriyor. Onu yiyip bitirdi. Onunla çok uğraştı. Neydi bu? Her nereye gittiyse biliyorsunuz Pavlus toplulukları kurdu ve her nerede topluluklar kurduysa arkasından birkaç zaman sonra başka kişiler geldi. Onu kardeşlerinin önünde kötülemeye başladılar. Bu yeni imana gelen kişilerin kafalarına şüphe ekmeye başladılar. Böylece onları kendileri için kazanmaya baktılar ve Pavlus'u bir düşman gibi, yani sahtekar gibi göstermeye çalıştılar. Düşünebiliyor musunuz ne kadar acı bir şey, ne kadar zor bir şey. Pavlus uğraştı, kan ter döktü ve imana gelenlerle arkadaş ve dost oldu. Aralarında çok yakın böyle sevgi dolu bir bağ oluştu. Ondan sonra o sahte apostollar, o bencil kişiler gelip onların arasını otalıyor, zehirliyor. Çok acı bir şey, öyle değil mi? Bir kişi senin dostlarını alıp sana karşı puşuttursun. Onları sana düşman yapsın, bilmiyorum, ben böyle şeyi dayanamam. Ve gördüğümüz gibi bu Pavlus'un hayatında da çok büyük bir sıkıntı oluşturdu. Ve bu kişiler Korint kasabasına da geldiler. Ve şöyle bir argüman, şöyle bir laf kullandılar. Bu Pavlus da kimdir? O asıl apostol değildir. İsa onu seçmedi 12'lerin arasında. O sizi geldiği zaman bari Petrus ya da Yakup'tan, hani büyük apostollardan bir mektup getirseydi. Hani belki de sahtekardır, belli olmaz, bu Pavlus'a güvenmeyin. Pavlus ne diyebilirdi buna karşı? Diyebilirdi, ben İsa'yı gördüm, o beni apostol olarak seçti. Ya da diyebilirdi, ben apostolların işlerini ve mucizelerini yapıyorum. Hatta diyebilirdi, o süper apostollar gelsinler bakalım, karşı karşıya gelelim de görelim Rab kimi seçti. Ama burada okuyacağımız ayetlerde Pavlus başka türlü konuşuyor. Sanki onlara bir cevap verip diyor ki, mektup mu istiyorsunuz? Ben size bir mektup vereceğim. Bu Korint kasabasındaki imanlılar benim mektubumdur. Siz Korintli imanlılar benim mektubumsunuz. Ve şimdi okuyorum 2. Korintliler bölüm 3 ayet 1'den 3'e kadar. Biz yine kendi kendimizi beğendirmeye mi başlıyoruz? Yoksa bazıları gibi bizim de mi ihtiyacımız var bizi size tanıştıran mektuplara ya da sizden bizi başkalarına tanıştıran mektuplara? Ama bizim mektubumuz sizsiniz. Bizim yüreğimizde yazılı olan, bütün insanların bildiği ve okuduğu bir mektup. Belli oldu ki Mesih'in mektubu sizsiniz. Bizim uğraşmamızdan meydana gelen bir mektup. Mürekkeplen değil. Ama yaşayan Allah'ın ruhuyla yazılan bir mektup. Taş tabloları değil ama insan yüreklerine yazılan bir mektup. Gördüğünüz gibi Pavlus bir benzetme kullanıyor. Korint kasabasındaki imanlılar için diyor ki siz benim mektubumsunuz. Benim tavsiye mektubumsunuz. Ve bu konuda Pavlus 5 noktaya değiniyor. 5 temaya değiniyor ve diyor ki en birinci yerde diyor ki siz bizim tavsiye mektubumuzsunuz ama nasıl? Bizim yüreğimizde yazılı olan bir mektup. Bizim yüreğimizde yazılı olan bir mektup. Bizim derken burada kendini kastediyor. Bir de onunla birlikte Rab için çalışan müjdeciler. bizim yüreğimizde yazılı olan bir mektupsunuz. Pavlus için müjdelemeye, müjde yaymaya, müjde anlatmak kuru bir görev, kuru bir iş değildi. O imana gelenleri yürekten severdi. O kadar severdi ki Pavlus onlara bir ana, bir de baba gibiydi. Bir ana, bir baba gibi. Bir baba gibiyim diyor. Okuyorum 1. Korintliler 4:15. Şöyle diyor. Çünkü Mesih'te 1000 tane mualliminiz olsa da çok babalarınız yok. Ne de olsa Mesih İsa'da iyi haberle ben size baba oldum. Pavlus açık açık diyor ki ben imana gelenleri, hani o kişiler kim benim sayemle, benim sözümle imana geldiler, ben onlara bir baba gibi davranıyorum. Onlar benim evlatlarım gibi. Öte yanda diyor ki ben onlara bir ana gibi davranıyorum. Galatyalar mektubundan 4:19 şöyle okuyoruz. Ey evlatlarım, Mesih sizin içinizde belli bir biçim alana kadar gene sizinle doğum ağrıları çekiyorum. Pavlus bir erkek olduğu halde kendini burada bir kadına, bir gebe kadına benzettiriyor. Diyor ki ben size gebeyim, ben sizin ananızım. Ben o kadar uğraşıyorum, o kadar acı çekiyorum. Sizin içinizde Mesih'in öğretişi, Mesih'in karakteri öyle belli olsun ki, öyle gelişsin ki ve o zamana kadar sanki doğum sancılarını çekiyorum. Demek Pavlus bir ana gibi, bir baba gibi davrandı imanlılara. Kim onun sayesinden imana geldiyse. Bu normal bir şey değildi. Bu beklenen bir şey değildi. Çünkü Pavlus önce bir Ferisi'ydi biliyorsunuz. Hatta diyor ki ben Ferisilerin Ferisi'siydim. Ve belki bunu çok bilmiyoruz ama Pavlus'tan önce misyonerler vardı. Ferisiler çok büyük misyonerlik yapardılar. Bütün dünyaya gidip Yahudiliği çağrı yapardılar. Kişileri putlardan Yahudileri döndürmeye çalıştılar. Ama bunu yaparken başka bir duygu ile, başka metotlarla bunu yaptılar. Onların kafasında daha fazla başarılı olmak var. İsa Mesih'in kendisi Mata 23:15'te Ferisileri bu konuda çok ağır sözlerde bulunuyor. Şöyle diyor. Vay halinizi kanun muallimleri ve Ferisiler. İkiyüzlüler sizi. Çünkü denizde ve toprakta uzun yolculuklar yapıyorsunuz. Tek bir kişiye kendi öğretişinizi çevireseniz diye adam da kabul ettikten sonra onu kendinizden iki kat daha fazla cendem evladı yapıyorsunuz. Ve Pavlus bunu yapan kişilere, yani aynı benzer metotları, yöntemleri kullanan kişilere böyle bir suçlama yapıyor. Galatyalar 6:13 okuyorum. Hayır, onlar istiyor siz sünnet olasanız onlar gene sizin bedenlerinizle övünsünler. Demek ki Yahudiliği tutan, sünnet olmayı tavsiye eden, bu öğretişi yayan bazı öğretmenler geldi ve Pavlus onların düşünceleri hakkında konuşuyor ve diyor ki onların tek bir amacı var, sizin bedenlerinizle övünsünler. Bir insan nasıl başkasının bedeniyle övünebilir ki? Evet, var kişiler müjdeyi yayıyor sade broika için, yani sayı için, sayılar kabarsın diyebilsinler ki bizim toplumumuz oldu 300 kişi. Ya da diyebilsinler ki bizim misyonumuzun 25 devletli şubeleri var, değil mi? Bu tür düşünce o da bir çeşit misyonerliktir ama onların amacı başka. Kalabalık yapmak için, daha doğrusu kim imana gelmiş, onların durumları nasıl, o kadar önemli değil. Yeter ki ben başarılı göstereyim kendimi. Hatta bir internet sayfasını hatırlıyorum. Onu okuduğum zaman neredeyse iskemleden düştüm. Adam kendisi için reklam yapıyor. Kendi kendini övüyor. Bu internet sayfasında yazardı ki 1 milyar insan benim ağzımdan müjde duydular. 1 milyon kişi bu kardeşin sayesinden müjdeye işitmiş. Yani gördüğünüz gibi kişiler sayılarla, broika ile övünüyor. Pavlus böyle değildi. Pavlus bambaşkaydı. Diyor ki siz benim yüreğimde yazılı olan bir mektupsunuz. O kadar yakın, o kadar sevgi dolu bir bağlantı görüyoruz burada. Ve Pavlus en birinci bunu diyor ki tamam ben sizinle övünüyorum, sizinle gurur duyuyorum. Siz benim için tavsiye mektubumsunuz ama benim yüreğimde saklı olan bir şey bu. Ve bu da Rabbin hizmetinde çalışanlar için hep var olan bir tehlike, bir korkunçluk görüyoruz. Kendi kendimizi sormalıyız. Ben kimin için uğraşıyorum? İnsanları sevdiğim için mi uğraşıyorum? İnsanları sevdiğim için mi onlara müjde yayıyorum? Hani kurtulsunlar diye. Yoksa insanları sadece kendi amaçlarım için mi kullanıyorum? İkinci yerde Pavlus diyor ki, tamam siz benim tavsiye mektubumsunuz ve bütün insanların bildiği ve okunduğu bir mektupsunuz. Ben hep şunu diyorum, imanlının hayatı camdandır. İmanlının hayatı camdan olmalı. Herkes içeri bakıyor. Herkes senin içini görüyor, senin hareketlerini, laflarını, davranışlarını görüyor. O yüzden biz camdan insanlarız. Hollanda'da gezerken eskiden fark ettim ki birçok evlerde hiç perde yok. Şaştım. Onlar fukara değil ki yani alamasınlar. Ama baktım ki onlara hiç problem değildir insanlar sokaktan içeri baksınlar, her şeyi görsünler. Tuhaf bir şey. Değil mi? Bana biraz ters geliyor. Ben seviyorum yani perde çekeyim ve içeride rahat olayım ama Hollandalılara öyle değil. Şaşbaş kaldım. Niçin öyle? Sonra durumu, meseleyi öğrendim. Meğerse yüzlerce sene önce hükümet evlerin vergilerini, danıklarını toplamak için şaşırdı nasıl yapsınlar. Dediler ki herkes evine perde alıyor. Biz de tek tek evleri gezeceğimize, ölçeceğimize kaç metredir işte bu kadar vergi ödettireceğiz onlara. Daha kolay perdelerin her metresine o kadar vergi koyuyoruz. İş hazır. İyi, güzel. Ama halk zamana alıştı. Vergi ödememek için hiç perde almamaya başladılar. Ve alıştılar açık bir hayat sürmeye. Pavlus da aynı hakikati imanlılar için ve kendi hizmeti için daha doğrusu şöyle dile getiriyor. 2. Korintliler 4. bölüm ayet 2 okuyoruz. Saklı olan ayıp şeyleri sırt çevirdik. Ne kurnazlıkla yaşıyoruz ne de Allah'ın sözünü değiştiriyoruz. Ama Allah'ın önünde hakikati ortaya koyuyoruz. Ve bununla kendimizi bütün insanların duygusuna tanıştırıyoruz. Burada Pavlus kendi çalışma metodunu anlatıyor. Ve açıkça diyor ki ben her şeyi açıkta yaptım. Her şeyi açıkta yapıyorum. Gizli, saklı, hele hele ayıp hiçbir şey yok. Ve Apostolların İşleri kitabına baktığımızda görüyoruz Pavlus nasıl çalıştı. Her kasabada en birinci sinagoga giderdi. Yahudilerin toplantılarına katılırdı. Orada müjdeyi yaydı herkesin önünde. Ve okuyoruz mesela Atina'da, Atina kasabasında Pavlus ne yaptı? Areopag denilen en büyük çarşı meydanına çıktı. Ve orada herkesin önünde hatta kasabanın ileri gelen kişilerin önünde açık açık İsa Mesih'in haberini yaydı. Efes kasabasında Pavlus 2 sene kaldı orada biliyorsunuz. Ve görüyoruz Tiranus adında bir adamın mektebini kiraladı. O ana caddenin üzerindeydi. Çok kişiler oradan gelip geçerdi. Ve herkes onu sesleyebilsin diye, herkes açık açık Pavlus'un söyleyeceğini duyabilsin diye o yeri kiraladı. Açık açık Pavlus böyle çalıştı. Bu metotla, bu yöntemle müjdeye yaydı. Başka türlü nasıl olabilirdi? Gitmedi mesela kasabanın önemli adamlarına, onlara para teklif etsin, desin ki bak şimdi al bu kadar para, beni destekle. Bunu yapmadı. Ya da saklıdan sihirbazlık da yapmadı. Nasıl mesela Samiriye kasabasında Simon adında bir kişi meydana çıktı. Apostolların İşleri 8. bölümde mesela bunu görüyoruz. Adam sihirbazlıkla yani böyle fokus triklerle halkı şaşırtmaya başladı. Arkeologlar Yunanistan'da ve başka yerlerde eski tapınaklarda yani put tapınaklarında bir takım cihazlar, aparatlar buldular. İnsanlar bunları kullanırlar heykelleri konuşturmak için, heykelleri hareket ettirmek için. Düşünebiliyor musunuz? Hani bir putun heykeli var ve arkada onu oynatırlar, hareket ettirirler. Hatta böyle mikrofon gibi şeylerle konuştururlar bu heykeli. Ve herkes şaşbaş kaldı. Aa bizim Allah'ımız konuşuyor. Pavlus bütün öyle triklerden uzak durdu. Hayır diyor, ben gizli ve ayıp şeyleri reddettim. Pavlus'un metodu neydi? Bir diyor, hakikati ortaya koymak. İkincisi diyor ki, kendimizi bütün insanların duygusuna tanıştırıyoruz. Yani Pavlus sadece İsa Mesih'i yaymadı, İsa Mesih'i müjdelemedi. Aynı zamanda kendini de tanıttırdı. İkinci bir haberi vardı, o da benim diyor, bana bakın. Sanki Pavlus istiyor desin ki, de bakın ben kimim, neydim, ne oldum. Ben size apostollardan mektup getirmiyorum. Benim hayatımdaki değişiklik zaten Allah'tan size bir mektuptur. Ben yaşayan bir mektubum. Her gittiği yeni kasabaya Pavlus bu yöntemle, bu metotla çalıştı. Ondan sonra bir adım daha öteye gidiyor. Ve diyor ki, ve onun sayesinde imana gelen kişiler de birer mektuptur. Herkes yeni yeni imana gelen kişileri biliyor ve okuyor diyorsunuz. Herkesin bildiği ve okuduğu bir mektupsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, bizim imanlı olarak durumumuz budur. Kaçamıyoruz. Biz herkesin önünde yaşıyoruz. Ve bu iyidir böyle olsun. Romalılar 6. bölüm ayet 4'te şöyle diyor. Biz de onunla birlikte vaftizle ölüme gömüldük. Öyle ki aynı onun gibi yepyeni bir hayat sürelim. Bu yepyeni hayat bize gösteriyor ki herkesin önünde bunu sürelim. Matta 5, 14-16 hepimizin bildiğimiz bir ayet. Dünyanın aydınlığı sizsiniz. Tepe üzerinde kurulan kasaba saklı kalamaz. Evet, bu bizim pozisyonumuz, bu bizim konumumuz. Rab bizi oraya koydu. Bizim Plovdiv'de, Filipi'de bildiğiniz gibi 6 tane tepe var. Kasabamız 6 tane tepe üzerinde kurulmuştur. Ve bunun bir tanesi Bunacık denilen yer. Ve onun üzerinde bir Rus askerin anıtı var. Alyosha denilen bir askerin adı. Ve o Alyosha, bu heykel, bu Bunacık tepesi her yerden görünüyor. Ve daha uzaktayken, otobandan kasabaya yaklaşırken onu görüyorsun. Pazarcık'tan olsun, Hasköy'den geldiğin zaman o tepeyi görünce diyorsun, aa yakınladık, artık uzak değiliz. Evet, oradaki Rus asker, hani anıtın Rus askeri Alyosha saklanamaz. Ne kadar da uğraşırsa saklanamaz. Herkes onu her zaman gece gündüz görüyor. Sen de aynı durumdasın arkadaş. Sanma ki senin yaptıkların saklı kalacak. Er geç her şey meydana çıkıyor. Ve sen buna üzülme, sen buna sevin. Hatta Matta 5.15'te İsa Mesih şöyle diyor. Kimse de bir lamba yakıp onu bir teknenin altına koymaz. Hayır, onu bir mumluğun içine koyar. Öyle ki evdekilerin hepsine aydınlık versin. Aynı onun gibi sizin de aydınlığınız insanların önünde parlasın. Öyle ki sizin iyi işlerinizi görüp gökteki babanızı şanlasınlar. Evet, bu aydınlık sensin. Filipiler 2.15 gene şöyle diyor. Böylelikle kusursuz ve karışıksız Allah evlatları olasınız. Bu eğri ve sapık halkın içinde kabahatsız olasınız. Onların ortasında siz gökteki yıldızlar gibi parlıyorsunuz. Parlıyorsunuz diyor, yıldızlar gibi. Bir yıldız olabilir mi? Bir gün karar versin ışık vermemeye. Bir gün sonra gene diyecek ki, aa bu gece ışık vereceğim. Saçmalık. Olamaz değil mi? Hayır, yıldız dediğin zaman o yıldız sürekli, her zaman aydınlık verecek çünkü onun tabiatında var bu ışık vermek, aydınlık vermek. Açıklama, Vahiy kitabının 2. ve 3. bölümünde İsa görünüyor. Yuhanna bunca seneden sonra yeniden İsa'yı görüyor ve görümde. Ve İsa burada kendini tanıtıyor çünkü bambaşka bir durumdadır artık. Ve kendisi 7 tane mumluğun ortasında yürüyor ve elinde 7 tane yıldız var. Ve şöyle diyor, yıldızlar toplulukların melekleridir, mumluklar gene toplulukların kendileridir. Evet, mumluk ve yıldız ikisi de ışık saçıyor. İkisi de imanlılar için, bizim için birer örnektir. İmanlılar hem yeryüzünde hem de gökte aydınlık veriyor. Hem mum hem yıldız gibi. Evet, örnek izliyoruz. Herkesin okuduğu, herkesin bildiği bir mektupuz. Arkadaş, sen yoruldun mu örnek olasın? Sana bu artık yük mü oluyor? Sen onu artık bir yük sayma, onu bir şeref say. Bir şeref say. Çünkü sen aydınlık verdiğin zaman bu şerefli bir şeydir. Evlere her türlü mektup geliyor, değil mi? Çoğu da kötü bir şey. Mektup geldi mi biliyorsun, yani işler kötü. Ya bir hangi faturadır ve o seni sıkıntıya sokuyor. Ya da bir hangi reklamdır. Hani reklamda güzel malları gösteriyor sana ama gücün yok onları alasın. Fayda yok gene. Ya da bugünlerde görüyoruz bir hangi parti için, bir seçim için bir broşür göndermişler sana. O zaman da kızıyorsun çünkü politikacılar kendini beğendirmek için bir ton yalan atıyorlar değil mi? Bütün bu mektupların arasında faydalı bir şey yok. Ama bir düşün, bir tane mektup daha geldi ve onu açıyorsun ve bu mektup bambaşka. O da anlatıyor, seni seven biri var, onun sevgisini kabul et. Evet arkadaşlar, herkesin bildiği ve okuduğu bir mektubuz dediğin zaman biz böyle bir mektubuz. Bir kişi seni seviyor diyen bir mektup. Sen imansızlığın arasında yaşarken öyle bir mektupsun. Onlar için bütün gün kötü haber var. Hayat karanlık ama sen kendi hayatında onlara iyi bir haber veriyorsun. Onun için kuracını kaybetme, aydınlık olmaya devam et. Üçüncü yerde Pavlus diyor ki siz Mesih'in mektubusunuz. Mesih'in mektubu ama bizim uğraşmamızla meydana gelen bir mektup. İki türlü değil mi? Mesih'in mektubu ama bizim uğraşmamızla meydana gelen bir mektup. Kim yazdı şimdi? Mesih mi yoksa Pavlus mu? Pavlus kimi kere kendini övdüyse de her zaman dikkat etti bütün şanı ve şerefi Mesih'e versin. Her zaman dedi ki Mesih yaptı. Diyor ki 1. Selanikliler 1 ayet 5. Ben size geldim kutsal ruhun gücüyle. Değil mi? Gelmedim mi yani benim bilgimle, benim okumuşluğumla, benim filozofluğumla bilmem ne. Hayır, Mesih'in kutsal ruhun gücüyle geldim. 1. Korintliler 3 6'da diyor ki Pavlus ekti, Apollos suladı ama Mesih büyütürdü. İkimiz uğraştık, hem Pavlus hem Apollos ama bizim uğraşmamız bir şey değil. Mesih aslında yaptı her şeyi. Burada büyük bir hakikat görüyoruz. Mesih işliyor ama onun elinde alet, enstrüman lazım. Bir doktor ne kadar büyük usta olursa olsun, onun elinde makas, bıçak, ustura falan yok mu bir şey yapamıyor. Aynı onun gibi Mesih kimi kere insanlara rüya yoluyla ya da direktle konuşabilir, öyle durumlar var oldu ama çoğu zaman imanlıları kullanacak. İmanlıları kullanacak bir enstrüman gibi, kendi elleri ve ayakları olarak. İmanlılar lazım oturup dua etsinler, düşünsünler, uğraşsınlar, kitapları tercüme etsinler, broşürler bassınlar bilmem ne. İmanlılar lazım gitsinler, imanlılar lazım ağızlarını açsınlar, imanlılar. Hepimiz Rabbin sofrasını kutlarken çok seviyoruz Romalılar 12. bölümde bu sözleri kullanmaya. Biz Mesih'in bedeniyiz. Ve biz bunu daha fazla kendimiz için söylüyoruz. Biri ayak, biri kafa, biri el bilmem ne. Sanki birbirimizin eksikliklerini tamamlıyoruz gibi bir şey. Ama buradaki düşünce başka. Evet biz Mesih'in bedeniyiz ama düşün bakalım bu ne demek oluyor? Bu demek ki Mesih'in yeryüzünde başka bedeni yok. Biz yapmadık mı? Kim yapacak? Evet, Pavlus diyor ki Mesih'in mektubu ama bizim uğraşmamızla meydana gelen bir mektup. Dördüncü yerde Pavlus diyor ki mürekkeple değil Allah'ın ruhu ile yazılan bir mektupsunuz. Tavsiye mektubusunuz ama mürekkeple değil Allah'ın ruhu ile yazılan bir mektup. Mürekkep diyor. Mürekkep çok eski bir şeydir. Çağ 5000 sene önce onu Mısır'da kullanmaya başladılar. Arkeologlar 5000 senelik mürekkep tozları buldular. Ama mürekkebin bazı zayıf tarafları var. Silinebilir ve soğuyabilir. Şimdi elimde gördüğümüz fişlere bakın. Bunlar elektrik faturaları. Bir tanesi hani birinci size göstereceğim bu faktura yenidir. Geçen hafta ödedim bunu. Ve başka bir tanesi görüyorsunuz 2009 senesindendir. Biraz değil mi? Silik biraz solumaya başladı. Bir tane daha bakıyorum. Bu gene 2008 senesinden. İyice silinmiş değil mi? Ve son olarak bunu gördünüz mü? Bu en eskisi o kadar silindi ki tarihi bile okunamıyor. Mürekkep bütün silindi. Demek zamanla soluyor. Onun gücü azalıyor. Ve kendi halinde bırakıldı mı mürekkep bütün yok oluyor. Burada eski bir defterim var. Gördüğünüz gibi. Onu daha işte bilgisayar, kompüter zamanından önceki tarihlerde kullandım. 22 sene önce yazdım bunu. Bakın görüyorsunuz mürekkep çok güzel dayandı, iyi dayandı, solmadı. Ama buraya bakın, bu sayfaya bakın. Bu sayfaya su geldi. Bütün yazılar silindi, yok oldu. Demek mürekkep ne kadar güzel ise o kadar da zayıf bir şeydir. Zamanla yok oluyor ve dışarıdan çok kolay silinebilir. Bu mürekkep dediğimiz söz burada. Bu sanki Musa'nın kanunu için burada kullanılıyor. Evet, bu Mesih'in tavsiye mektupları olmadı Musa'nın kanunu ile, mürekkeple ama Allah'ın ruhu ile. Kanun öyledir, hep soluyor ve silinebilir. Demek her zaman taze taze lazım yazılsın, tekrarlansın, hatırlattırılsın. İnsanlara öyle konuştuk mu hep unutacaklar. Kanun böyledir. Ve aynı zamanda hep dozajı artırmak lazım. Yani biz insanları kanun yoluyla, yasa yoluyla Allah'a uygun bir yaşam sürdürmeye çalıştık mı? o zaman bu dozajı her zaman artmak lazım. Korkutmak her zaman daha fazla artmak lazım. Hep daha büyük şeylerin korkutmak lazım. Mesela Muhammed'in hayatını, Muhammed'in öğretişini bir göz atalım. Kur'an'da biliyorsunuz yüzlerce ayet var. Ahiret günü için konuşuyorlar. Ahiret günündeki korkunç durumu ve cehennem ateşini tarif ediyorlar. Ama gördüler ki bunlar pek iş bitirmiyor. Gene de insanlar o kadar fazla korkmuyorlar. Hani onları günahtan, kötü hayattan uzaklaştırsın. Onun için Muhammed'in ölümünden sonra daha başka bir şeyler uydurdular. Kabir azabı. Bu sefer ahiret günü değil, daha insan sözde öldükten hemen sonra, daha mezarda yatarken bir takım azap çekiyor. Ha, bu sefer insanlar daha fazla korkmaya başladılar. Gördüğünüz gibi kanun yoluyla, yasa yöntemiyle insanlara bir Allah bilgisi, bir din alıştırmaya çalışan kişi dozajı hep artırmak lazım. Çünkü Paulus diyor ki bunlar mürekkep gibidir. Zamanla soluyor, zamanla yok oluyor. Biz de imanlının hayatını sürdürmeye çalışırken sadece yasaklarla, sadece yasalarla bunu aydamaya çalışırsak bu zayıftır. Evet, bu yürümeyecek. Ve maalesef birçok kiliselerde bu anlaşılmıyor. Daha da kanunlarla yapma etme yasaktır. Yani mürekkep gibi zayıf bir sistemle uğraşıyorlar insanları yola getirmeye. Ve maalesef bu pek olmuyor. Bu zayıf bir şey. Ama çok şükür Rab bizim yüreklerimize yazıyor başka bir metotla, başka yöntemle. Yaşayan Allah'ın ruhuyla diyor. Yaşayan Allah'ın ruhuyla siz bu diri mektup oldunuz. Yaşayan mektup oldunuz. Tavsiye mektubu oldunuz. Aynı nasıl İsa Mesih yeryüzüne geldi. Allah kitap göndermedi yeryüzüne. Bu eski metodu kullanmadı. Eski metodunda devamı yok. Bu zayıf, güçsüz ve değişken bir yöntemiydi. Ama bildiğimiz gibi Rab, Allah kendi sözünü diri bir insan biçiminde gönderdi. Değil mi? İbraniler 1, ayet 1. Eskiden diyor, Allah peygamberlerle konuştu. Ama şimdi, son zamanlarda kendi oğlu ile konuştu. Evet, bu artık Allah'ın ruhu ile meydana gelen bir yeni sistemdir. Mesih kendi kendini sonsuz ruh ile lekesiz olarak Allah'a kurban getirdi. İbraniler 8:14. Evet, eski zayıf geçici sistemi görüyoruz, mürekkep, ve şimdi güçlü, kalıcı yeni sistemi görüyoruz Allah'ın ruhu ile. Ve aynısı imanının hayatında tekrarlanıyor. O mektup olmuyor mürekkeple. Hani sanki bir kitaba bakıyor ve kendi gücüyle uğraşıyor, orada yazılan şeyleri yerine getirsin. Hayır, nasıl Allah'ın ruhu İsa Mesih'te bir beden olarak yaşadı, aynı biçimde Allah'ın ruhu imanının hayatında da onu diri bir mektup yapıyor. Diri bir mektup durumuna getiriyor. Evet, gerçek bir imanlıya gerek yok, onu tekrar ve tekrar korkuturasan. Tekrar ve tekrar kandırasan, ay bunu yaptın mı, Rab karşılık olarak bunu veriyor. Gerçek bir imanın içinde sanki bir pil var, bir batarya var, bir güç kaynağı var. Kimse ona konuşmadan doğru olanı yapıyor. O da insanlara diri bir mektup gibidir. Ve beşinci yerde son olarak Pavlus daha da büyük bir söz yapıyor. Ve diyor ki siz taş tablolara değil ama insanların yüreklerine yazılmış bir mektupsunuz. Taş tablolara değil insanların yüreklerine yazılmış bir mektupsunuz. Mesih imanlısı nasıl öyle bir mektup oluyor? Burada cevap var. Allah'ın yazısı değil taşların üzerinde olsun ama insanların yüreklerindedir. Acaba Musa neden kanunları taşlara yazılmış olarak aldı? Taşlara yazdı Allah bu kanunları, bu 10 emiri. Niçin bunu yaptı? Niçin taşları seçti? Halk 430 sene Mısır'da yaşarken onların arasında Allah bilgisini unuttu. Allah bilgisi zayıfladı. Onlar için İbrahim'in tanrısı tamam vardır ama çok uzak bir masal gibi kaldı. Çok uzak bir varlık gibi, çünkü bu canlı Allah bilgisi yok oldu onların arasında. Onun için diyor yürekleri taş gibi oldular. Evet, ve hiç beklemediler Allah artık onların hayatlarında bir şey yapsın. Diri bir tanrı olarak bir değişiklik yapsın. Bu yolda insanın yüreği taşlaşıyor. Taş oluyor. Çünkü artık Allah bir masal gibi kalıyor. Beklemiyoruz diri Tanrı bir şey yapsın. O yüzden yüreklerimiz taş oluyor. Ve taşın üzerinde yazılmış kanunlar lazım böyle taş gibi yüreklere. İbrahim'in zamanında yürekler tazeydi, yumuşak idi. Ama zamanla Allah'ın diri işleri unutuluyor. Ya da masala dönüyor. Efsane, legende oluyor. Ve böylelikle bu taş yüreklere meydana geliyor. Ve Rab Mısır'daki halk için o kadar büyük işler yaptı. O kadar büyük işler yaptı. Ve bu halk azıcık bir zor görünce ne dediler? Bakın ne dediler? Mısır'da çok iyiydik. Ya galiba. Unuttunuz nasıl Firavun evlatlarınızı öldürdü. Unuttunuz Firavun sizi nasıl köle duruma soktu. Bedava çalıştırdı. Gece gündüz eziyet yapıp sizi kırardı. Ne dediler? Mısır'da çok iyiydik. Niçin? Orada soğan, sarımsak ve pırasa vardı. Orada soğan, sarımsak ve pırasa vardı. Düşünebiliyor musun? Doğrudan böyle yazıyor. Orada soğan, sarımsak ve pırasa vardı. Allah'ın şanını bulut biçimde diri diri olarak gece gündüz görürdüler. Düşünebiliyor musunuz? Allah onlara geceleyin bir ateş direği gibi, gündüz gene bir bulut gibi yol gösterirdi. Onların yanındaydı. Onların önünden giderdi. Ve gene de kafalarında ne var idi? Soğan, sarımsak ve pırasa. Arkadaşlar, biz de Allah'ın şanlılığını diri diri olarak görüyoruz İsa Mesih'te. Ve bizim kafamızda sade olmasın aynı şeyler, soğan, sarımsak ve pırasa. Yani bu yeryüzündeki boş şeyler, bu yeryüzündeki bu boş şeyler yer varsa o zaman gerçekten korkuyorum bizim de yüreklerimiz taştan olmasın. Evet, İsrail halkı öyleydi. Onların yürekleri taş, sertleşmişti. Stefanus kendisi İsrail'i olduğu halde kendi halkına öyle bir suçlama yapıyor. Apostolların İşleri 7. bölümde ayet 51'de şöyle okuyoruz. Siz dik kafalılar, yürekleriniz ve kulaklarınızda sünnetsiz olan adamlar. Siz her daim kutsal ruha karşı gidiyorsunuz. Dedeleriniz nasıl yaptı, siz de aynısını yapıyorsunuz. Evet, sanki onlara da aynı suçlama yapıyor. Sizin de yürekleriniz taştan. Ama Rab kendisi bu durumu değiştireceğine söz vermişti. Rab kendisi dedi ki bir gün gelecek böyle devam etmeyeceğim. Taş yüreklerine karşı taş kanunlar, taş yüreklerine karşı taşların üzerinde yazılmış emirler. Bu sistem değişecek diyor. Çünkü buna gerek kalmayacak. Okuyorum Ezekiel 36. bölümden 25'ten 27'ye. Bu eski ayette yeni ayet için, yeni antlaşma için çok büyük bir peygamberlik sözü. Şöyle diyor, üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. Size yeni bir yürek vereceğim. İçinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracağım. Size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım. Kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Evet. Duydun mu ne güzel konuşuyor da ne güzel bir büyük bir söz veriyor. Size etten bir yürek vereceğim. Evet Mesih'in zamanında yaşayanlar hepsi öyle olacak. Onlara artık taşların üzerinde yazılmış kanunlara ihtiyaç kalmıyor. Çünkü onların yüreğinde artık bu yeni kanun olacaktır. Ve gelecek hafta biz bu konuda daha fazla okuyacağız. Arkadaşlar, bu durumda olan biziz. Rab bize taştan yürek yerine etten yürek verdi. Hani yumuşak bir yürek verdi. Mesih'in acılarını gören, Mesih'in dirilişini iyice düşünen bir kişi içeriden değişiyor. Eskiden olduğu gibi o taş yürekler değişiyor ve yumuşak etten yürekler oluyor. Taş tabulara değil, insanların yüreklerine yazılmış bir tavsiye mektubusunuz. Son olarak şunu sormak istiyorum sana arkadaş. Çoğumuz bir kişinin sayesinden Rabb'e imana geldik. Bir kişi bize İsa Mesih'in haberini anlattı ve biz onun sayesinden bugün imandayız. Acaba bu kişi bugün Pavlus gibi konuşabilir mi? Pavlus nasıl Korint kasabasındaki imanlıları gösterip dedi ki bakın bana tavsiye ve mektubu lazım değil. Bu imanlılar benim tavsiye mektubumdur. Olabilir mi acaba bugün seni Rab'e getiren kişi kim olursa olsun aynısı diyebilir mi senin için? Diyebilir mi ki bu kardeşe bu kız kardeşe bak ben onu imana getirdim ve benim gerçek olup olmadığımı onun hayatından öğrenebilirsin. Bak onun hayatında O değişikliği görüyor musun? Bu gösteriyor ki ben de gerçekçi bir müjdeciyim. Rab sizinle olsun.